Ayrım 8.
Eskiden olduğu gibi okuyuşunda insana çocuksu ve dahası kimi vakit gülünç gelen özencili bir çaba sezilmiyordu ama bu işi bilen kimselerin söylediğine göre de henüz gerektiği gibi okuyamıyordu. Çok güzel bir ses ama eğitim görmemiş, onu eğitmeli diyordu herkes. Bunu çoğu zaman Natasha şarkısını bitirdikten sonra söylüyorlardı. O işlenmemiş ses, yalnız soluk alışları ve bir notadan öbürüne geçerken hemen belli olan zorlamalarıyla bile dinlendiği süre boyunca işten iyi anlayan kimseler bile hiçbir şey söylememekte, yalnızca bu işlenmemiş sesi işitmekten derin bir zevk almakta ve onu yeniden dinlemekten başka bir şey istememekteydiler. Bu ses de öylesine bir körpelik, öylesine bir el değmemişlik, kendi gücünü bilmezlik ve öylesine bir kadife yumuşaklığı vardı ki, bunlar genç kızın şarkı söyleme sanatındaki kusurlarıyla birleşince eşsiz bir bütün oluşturuyordu. Bu sesi hiç bozmadan değişikliğe uğratmak hemen hemen olanaksız gibiydi. Natasha'nın sesini dinlemeye başlayınca gözlerini iri iri açarak, "Bu da nesi? Ne oldu bu kıza? Ne biçim şarkı söylemeye koyuldu bu kız şimdi?" diye geçirdi içinden Nikolay. Çevresindeki bütün ne varsa birdenbire yalnızca bir sonraki notayı, bir sonraki tümceyi bekleyiş durumuna gelivermişti. Birdenbire üç tempoya ayrılmıştı bütün her şey. İtalyanca "Ah benim zalim sevgilim" diyordu delikanlı için için tempo tutarak. 1-2-3, 1-2-3. Ah ne denli saçma şu bizim yaşamımız. Aslında bütün bu olup bitenler. O felaket de, o paralar da, Dolohov da, kızgınlık da, onur da. Saçma sapan şeyler bütün hepsi. Asıl gerçek olan işte bu. Hadi göreyim seni Natasha. Bakalım bu siye nasıl yükseleceksin. Yükseldi işte. Hem de nasıl yükseldi, yaşasın. Ve hemen ardından şarkı söylediğini kendisi de ayırt etmeksizin o si notasını güçlendirmek için terseyi söylemeye başladı. Dipnot, Fransızca terse, bir sonatta yer alan üç dörtlüklü bir parça. Ve bu kısımda ikinci ses olarak çıktı o yüksek notaya kadar. Aman tanrım dedi kendi kendine, ne kadar hoş bir şey. Benim ağzımdan mı çıktı bu nota şimdi? Ne kadar mutluyum tanrım. O terse havada nasıl da dalgalanmıştı ve nasıl da Rostov'un ruhundaki en köklü duyguları bir anda uyandırmıştı. O duygular sanki başka hiçbir şeye bağlı değildi. Tas tamam, egemen ve dünyadaki bütün her şeyden üstündüler. Artık o kumar kaybı, o Dolohov'lar, o namus sözleri, hepsi anlamlarını yitirmişti, hepsi saçma sapan şeylerdi. Birini öldürse de, hırsızlık etse de gene mutlu olabilirdi elbet insanlar. 16. Rostov müzikten uzun zamandır o günkü kadar zevk almamıştı. Ne var ki Natasha barkarolü bitirir bitirmez gerçekler yeniden bastırdı aklını. Hiçbir şey söylemeksizin salondan çıkıp aşağıya kendi odasına indi. Aradan 10-15 dakika ya geçmiş ya geçmemişti ki yaşlı kont neşeyle döndü kulüpten. Nikolay babasının geldiğini işitince hemen yanına gitti. İlya Andreyiç sevinç ve gurur duyarak oğluna bakıp gülümsedi. Söyle bakalım eğlendin mi diye sordu. Nikolay, evet eğlendim demek istedi ama diyemedi. Neredeyse hıçkırarak ağlayacaktı. Piposunun ateşini tazelemekle uğraşan kont oğlunun durumunu ayrımsamamıştı. Nikolay ilk olarak ve kesin bir biçimde artık bunu söylemeden edemem diye düşündü. Ve birdenbire aldırmaz bir sesle kendi bayağılığını sezmiş bir adamın ses tonuydu bu. Kente inmek için arabayı istiyormuş gibi. Size bir iş için geldim ben baba dedi. Az daha unutacaktım, benim paraya ihtiyacım var. Babası o sırada gerçekten pek neşeliydi. Ya öyle mi diye sordu. Kumara para yetmez dememiş miydim ben sana? Biraz sustuktan sonra yeniden sordu. Çok mu? Nikolay gene aldırmaz bir sesle ama bu sefer kıpkırmızı kesilerek ve aptalca gülümseyerek pek çok dedi. Sonradan düşünüp uzun bir süre kendini bağışlayamayacaktı böyle gülümsediği için. Devam etti. Biraz yitirdim evet, daha doğrusu çok yitirdim. Hem de pek çok. Ve konuşmasını aynı aptalca aldırmazlık içinde bitirdi. 43 bin. Yaşlı kontun ensesi ve boynu, O yaştaki insanlarda görüldüğü üzere inme inecekmiş gibi birden kızardı. İşittiğine inanamıyordu bir türlü. Bayağı bağırarak, "Ne diyorsun?" dedi. "Kime? Herhalde şaka bu." "Nikolay, yarın ödeyeceğime de söz verdim," dedi namus sözü. Yaşlı kont ellerini iki yana açtı. "Ya," diyebildi yalnız. Ve kendini bitkin bir durumda divanın üzerine bıraktı. Nikolay aldırmaz ve gözü pek görünmeye çalışarak konuştu. "Ne yapayım istiyorsunuz? Bu tür şeyler yaşamda herkesin başına geliyor, öyle değil mi?" Oysa o anda kendisini işlediği suçun karşılığını ömür boyunca ödeyemeyecek olan alçak ve sıradan bir insan saymaktaydı. Aslında yalnız ve yalnız babasının ellerini öpmek, diz çöküp ondan özür dilemek istiyor ama bunu yapacak yerde, yalnız bunu yapması gereken yerde o daha kaba, çünkü sözüm ona aldırmaz bir tavırla, bu gibi şeylerin bütün herkesin başına geldiğini rahatça söyleyebiliyordu. Kont İlya Andreiç oğlunun sözlerini işitince gözlerini yere indirdi. Bir şeyler arıyormuş gibi bakındı bir süre, sonra da çabuk çabuk, "Öyle evet," dedi, "zor iş. Evet evet, bu tür şeyler yaşamda kimin başına gelmiyor ki? Ama parayı bulmak korkarım ki epey güç olacak." Oğlunun yüzünü kaçamak bir bakışla yokladı, sonra odadan çıktı. Babasından direnme bekleyen Nikolay böyle bir davranışı hiç beklemiyordu. Kontun arkasından koşarak, "Babacım, babacım," diye bağırdı. Hızla atılıp yaşlı kontun elini yakaladı, dudaklarını o ele bastırıp hıçkırarak ağlamaya koyuldu. Baba oğul bunları konuşurken ana kız arasında da bir o kadar önemli bir tartışma geçmekteydi. Heyecanla koşarak gelmişti annesine Natasha ve soluk soluğa bağırmıştı. "Anne, anneciğim, önerdi bana, önerdi." "Kim ne önerdi?" Natasha gene bağırarak yanıt verdi. "Denisov, evlenme önerisi yaptı. Evlenme anne, işitiyor musun? Evlenme önerisinde bulundu." Kontes kulaklarına inanamıyordu. Denisov evlenme önermişti. Hem de kime tanrım, şu küçücük kıza, Natasha'ya. Daha düne kadar oyuncak bebekleriyle oynayan, şimdi de ders almakta olan şu küçücük kıza. Kontes, "Yeter Natasha," dedi, "saçmalama lütfen." Natasha birdenbire öfkelendi. "Ben mi saçmalıyorum? Hayır efendim. Son derece ciddi konuşuyorum ben. Ve buraya size bu durumda ne yapmam gerektiğini danışmaya geldim. Siz tutmuş bana saçmalama diyorsunuz." "Dinle," diye başladı Kontes omuzlarını silkerek. "Bay Denisov, eğer sana gerçekten evlenme önerdiyse aptalın biri olduğunu söylersin kendisine, olur biter, anladın mı?" Natasha gücenmiş ve ciddi bir tavırla yanıt verdi. "Hayır anneciğim, aptalın biri değil o." "Peki ama ne dememi, ne yapmamı bekliyorsun şimdi sen? Zaten burada hepiniz sırılsıklam aşıksınız birbirinize." Kontes bunu söyledikten sonra sinirli sinirli gülmüştü. "Madem ki sana aşık, evleniver olsun bitsin. Benden de size iyi yolculuklar canım," diye ekledi. "Hayır anne, ben ona aşık değilim ki." Bir an durdu. "Daha doğrusu ona aşık değilmişim gibime geliyor," dedi. Kontes, "iyi ya işte," diye karşıladı kızının sözünü. "Gidip hemen bunu kendisine söyle." Natasha boynunu büktü. "Bana kızmayın ne olur anneciğim," dedi. "Bu işte benim ne suçum var ki?" Kontes gülümseyerek, "Senin suçun yok ama bu durumda başka ne yapabilirim ki yavrum?" diye sordu. "İstersen ben gidip söyleyeyim ona." Natasha, "Hayır anne," dedi. "Ben kendim gider söylerim. Yalnız siz ne söyleyeceğimi öğretin bana." Bunu söyledikten sonra da annesinin yüzünde beliren gülümseyişe, "Her şey ne kadar kolay sizin için," diye karşılık verdi. "Oysa onu bu öneriyi yaparken bir göreydiniz. Aslında Denisov bana bunu söylemek istemiyordu. Adım gibi biliyorum ki o sözler onun elinde olmayarak, evet evet elinde olmayarak yüreğinden döküldü. Ama gene de bu öneriyi geri çevirmek gerek." "Hayır, geri çevirmeyelim anne. O kadar acıyorum ki ona, bilemezsiniz, o kadar sevimli ki." Yaşlı kontes biraz alaycı, biraz sert bir sesle konuştu. "Önerisini kabul et öyleyse. Zaten evlenme zamanında geldi." "Hayır anne, ama öylesine acıyorum ki ona. Bir türlü nasıl edip de söyleyeceğimi bilemiyorum." Yaşlı kontes birden öfkelendi. O Denisov küçücük Natasha'sına nasıl olur da bir genç kız gibi bakmayı göze alabilirdi ki? Kesin bir tonla, "Senin söylemen gerekmiyor," dedi, "ben söylerim." Natasha, "Hayır anne, olmaz," diye atıldı. Ne derseniz deyin olmaz. Doğrudan doğruya ben gider söylerim. Eğer isterseniz gelip kapıda dinleyin. Ve bir anda fırlayıp salona koştu. Denisov aynı yerinde klavsenin yanında oturuyordu. Elleriyle yüzünü örtmüştü. Natasha'nın ayak seslerini duyunca hemen yerinden fırlayıp ona yaklaştı. Natali dedi, yazgım ellerinizdedir. Bilin ki onu şu anda siz belirleyeceksiniz. Natasha, Vasili Dimitriyich diye başladı. Size, öylesine acıyorum ki size. Hayır, hayır, yanlış söyledim. Öylesine sevimli bir insansınız ki siz. Ama nasıl söylesem, istediğiniz şey imkansız. Zaten bunu siz de biliyorsunuz. Ama bilin ki ben sizi her zaman seveceğim. Denisov kızın elini öpmek üzere eğilmişti. Anlaşılmaz bir takım sözler geveledi. Natasha onu kendine doğru çekip karmakarışık olmuş kıvırcık saçlarından öptü. Bu sırada bir hışırtı duyuldu. Kontes'in salona girişini belirten bir giysi hışırtısıydı bu. Kontes onlara doğru yaklaştı. Üzüntülü ve biraz da saldırgan bir tonla konuştu. Vasili Dimitriyich diye başladı. Bize onur verdiniz. Bundan ötürü size sonsuz teşekkür sunarım. Ama kızım henüz o kadar genç ki. Böyle bir durumda siz umardım ki oğlumun bir arkadaşı olarak ilkin bana başvursanız. Lütfedip öyle davranmış olsaydınız, şimdi beni önerinizi geri çevirmek zorunda bırakmış duruma sokmazdınız. Denisov başını önüne eğmişti. Ne diyeceğini bilemez bir durumda ve suçlu bir tavırla "Kontes" diye başladı. Bir şey daha söyleyecek oldu ama sürdüremeyip neredeyse kekeleyerek sustu. Onu bu denli acınası bir durumda görmeye dayanamayan Natasha hıçkırarak ağlamaya başlamıştı. Denisov kesik kesik "Kontes" diye devam etti. "Size karşı hatalıyım. Yalnız biliniz ki kızınızı ve tüm ailesini taparcasına seven bir insanım. Ve yaşamımı sizlerin uğruna, bu ve öbür dünyada..." Gözlerini bir an için Kontes'e doğru kaldırdı. Yüzündeki sert çizgileri görünce "Haklısınız Kontes" dedi. "Hoşça kalın." Yaşlı Kontes'in elini öptü. Natasha'ya hiç bakmadan hızlı ve kararlı adımlarla salondan çıktı. Rostov ertesi gün Denisov'u yolculadı. Moskova'da artık bir gün bile kalmak istemiyordu. Ve onu uğurlamak üzere Moskova'daki bütün arkadaşları gelmişti. Çingene meyhanesine, eşyalarını kızağa nasıl yerleştirdiklerini ve ilk üç konağa nasıl geçtiklerini bilemedi Denisov. Rostov arkadaşı gittikten sonra yaşlı kontun hemen toparlayamadığı 43 bin rubleyi bekleyerek 2 hafta daha kaldı Moskova'da. Evden dışarı hiç kimse çıkmadı. O da vaktinin çoğunu genç kızların odasında geçirdi. Ona karşı eskisinden daha derin bir bağlılık ve sevgi göstermekteydi Sonya. Genç kız ona kumarda kaybedişinin bir cesaret örneği olduğunu ve bundan ötürü onu eskisinden daha çok sevdiğini kanıtlamak ister gibiydi. Gel gelelim Nikolay kendisini ona denk görmüyordu artık. Kızların albümlerini türlü şiir ve notalarla doldurup 43 bin rubleyi en sonunda Dolohov'a gönderip ondan da parayı eksiksiz teslim aldığına ilişkin bir makbuz getirttikten sonra hiçbir dostuna veda etmeden o sırada çoktan Polonya'ya varmış olan alayına yetişmek için yola çıktı. Kasım ayının sonuydu. İkinci kısım 1. Pierre eşiyle görüşmesinden sonra Petersburg'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Torjuk durak yerinde yedek at yoktu ya da vardı da duraklama yerinin bakıcısı atları vermek istemiyordu. Pierre beklemek zorunda kaldı. Soyunmadan yuvarlak deri divanın üzerine uzandı, kışlık çizmelerle olduğundan çok iri görünen ayaklarını masanın üstüne uzattı. Uşağı hemen sordu, "Buyurursanız bavullarınızı getireyim mi, yatağınızı sereyim mi, çay ister misiniz?" Pierre karşılık vermiyordu. Hiçbir şey işitmemekte, görmemekteydi aslında. Önceki durak yerinden beri derin düşünceler içindeydi. Hala da aynı şeyi düşünüyordu. Düşündüğü o kadar önemliydi ki, çevresinde olup bitenlere karşı algıları kapalıydı. O durak yerinde yalnız birkaç saat mi yoksa ömrünün sonuna kadar mı kalacağı da onu hiç ilgilendirmiyordu. Durak yerinin bakıcısı, karısı, uşağı, torjuk işin akışlar satan bir kadın sırayla içeriye girip ona bir isteği olup olmadığını sordular. Pierre durumunu hiç değiştirmeden Ayaklarını hep öyle yukarıda tutarak onlara gözlüğünün ardından bakıyor. Nasıl olup da o anda aklına takılan sorunları çözmeden yaşayabildiklerine şaşıyordu. Düellodan sonra Sokolnitski'den dönüp de o acı içinde geçirdiği ilk uykusuz geceden beri aklına hep aynı sorular takılıyordu. Ancak şimdi bunlar yolculuğun verdiği yalnızlık içinde bütün varlığını daha da büyük bir güçle sarmıştı. Neyi düşünmeye başlasa hep o çözemediği ve kendi kendine sormaktan sakınamadığı sorulara dönüyordu gene. Sanki başının içinde bütün yaşamının dayandığı burgu yalama olmuştu. Bu burgu ne daha derine sokuluyor ne de dışarı çıkıyor. Hep aynı yerde, aynı oyunun içinde, hiçbir yere takılmadan dönüp duruyor ve hiçbir şey bu dönüşü durduramıyordu. İçeriye durak yerinin bakıcısı girdi, ezilip büzülerek Excellence'ın yalnız bir iki saatçik daha beklemelerini diledi. İki saat sonra Excellence için artık ne olursa olsun posta arabasının atlarını verecekti. Bakıcı herhalde yalan söylüyor, yolcudan fazla para sızdırmak istiyordu. Pierre bu iyi mi yoksa kötü bir şey mi diye soruyordu kendi kendine. Benim için iyi, bir başka yolcu için kötü, bakıcı için fırsat. Çünkü aç. Bu yüzden bir subayın kendisini dövdüğünü söyledi. Subay da ona herhalde bir an önce gitmesi gerektiği için dövmüştür. Bana gelince kendimi hakarete uğramış saydığım için Dolohov'a ateş ettim. 16. Louis'i suçlu saydıkları için onu idam edenleri öldürdüler. Kötü olan nedir, iyi olan nedir? Neyi sevmeli, nelerden nefret etmeli? İnsan ne için yaşamalı? Ben neyim, yaşamak nedir, ölüm ne? Her şeyi yöneten hangi güçtür? Kendi kendine durmadan bunları soruyordu. Ama bu sorulardan hiçbirine karşılık bulamıyordu. Yalnız mantığa aykırı olan ve bu soruların da hiç karşılığı olmayan bir tek şey söylenebilirdi. Öleceksin. Ölünce de her şey bitecek. Ölünce her şeyi öğrenecek ve artık soru sormayacaksın. Ama ölüm korkunç bir şeydi. Torjoklu satıcı kadın ince sesiyle bağıra bağıra mallarını, özellikle keçi derisinden yapılmış ayakkabıları satmaya çabalıyordu. Benim ne yapacağımı bilemediğim yüzlerce rublem var. Bu kadınsa sırtında yırtık deri bir gocukla karşımda dikiliyor, bana ürkek ürkek bakıyor diye düşündü Pierre. Bu paraları ne yapacak? Sanki bu ruhunu huzura kavuşturabilir mi? Dünyada herhangi bir şey onun da benim de kötülüğe, ölüme daha az hedef olmamızı sağlayabilir mi? O her şeyi sona erdiren ölüm, şimdi de gelebilir, yarın da. Hepsi bir. Ne zaman gelirse gelsin, sonsuzlukla karşılaştırılırsa gene de bir an sonra gelmiş olacak. Böylece gene o hiçbir şeye ilişmeden dönen burgunun üzerine bastırıyor ama kafasındaki burgu hep aynı yerde dönüp duruyordu. Uşağı ona yarıya kadar kesilmiş bir kitabı, Bayan Susan'ın mektup biçiminde yazılmış romanını verdi ve Pierre Amélie de Mansfield adında bir kadının dürüst kalabilmek için verdiği savaşımı, çektiği acıları okumaya başladı. Madem onu baştan çıkaranı seviyordu, niçin ona karşı direniyordu? Tanrı onun ruhuna, istencine aykırı bir eğilim vermiş olamazdı. Benim eski karım karşı koymadı, belki de haklıydı. Aslında hiçbir şeyin özüne varılamamış, hiçbir şey kavranamamış, bildiğimiz tek şey, hiçbir şey bilmediğimizdir. Bu da bir insanın varabileceği en yüksek bilgeliktir, bilgeliğin son basamağıdır. Kendi içindeki ve çevresindeki her şey ona karmakarışık, anlamsız, tiksinti verici görünmekteydi. Ama Pierre, çevresindeki her şeye karşı duyduğu bu tiksintide kamçılayıcı bir haz da buluyordu. Durak yerinin bakıcısı at bulunmadığı için bekletilen bir başka yolcuyu peşinden getirerek odaya girdi. Tıknaz, geniş omuzlu, kül rengine çalan belirsiz renkteki parlak gözlerinin üzerine ağaran kaşları sarkmış, sarı benizli, buruşuk yüzlü, yaşlı bir yolcuydu. Pierre ayaklarını masadan indirdi, yerinden kalktı, kendisi için hazırlanmış yatağa girdi. Arada bir somurtkan, yorgun bir tavırla, Pierre'e bakmadan uşağının yardımıyla ağır ağır soyunan adamı seyre koyuldu. Sırtında pamuklu kumaş kaplı, yıpranmış bir yelek, kemikli zayıf ayaklarında keçe çizmeler olan yolcu divanın üzerine oturdu. Geniş alınlı, saçları kısa kestirilmiş kocaman başını divanın arkalığına dayadı. Bezuhoff'a baktı. Bu sert ve keskin bakışın ifadesi Pierre'i şaşırttı. Yolcuyla konuşmak istedi ama tam ona dönüp yol hakkında bir soru yönelteceği sırada parmaklarından birinde üzerinde kuru kafayla çapraz iki kemik işlenmiş, demir yüzük bulunan buruşuk yüzlü yaşlı yolcunun ellerini birleştirip gözlerini yumarak kımıltısız oturduğunu gördü. Ya dinlenmekte ya da Pierre'in sandığı gibi derin derin bir şeyler düşünmekteydi. Yolcunun uşağı da bütün yüzü kırışıklıklarla dolu, sapsarı bir yaşlıcıktı. Ne sakalı vardı ne bıyığı. Ayırt edilebildiği kadarıyla tıraşsız değil, köseydi. Çevik yaşlı uşak yol çantasını almış, çay sofrası kurmuş ve fokur fokur kaynayan bir semaver getirmişti. Her şey hazır olunca yolcu gözlerini açtı, masaya sokuldu, kendisine bir bardak çay doldurduktan sonra köse yaşlıcığa da bir fincan çay uzattı. Pierre huzursuzlanmaya başlamıştı. Yolcuyla kesinlikle konuşma isteği duyuyor, dahası bunun kaçınılmaz bir şey olduğunu hissediyordu. Uşak boşalıp tersine çevrilmiş bardağını, tüketilmemiş bir şeker parçasıyla birlikte getirdi ve yolcuya bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Yolcu, "Bir şeye ihtiyacım yok," dedi. Kitabı ve yalnızca Pierre'in bir din kitabı olduğunu tahmin ettiği kitabı getirdi uşak. Yolcu okumaya daldı. Pierre ona bakıyordu. Yolcu birden okuduğu yaprağın köşesini kıvırarak kitabı kapadı, onu bir yana bıraktı, sonra gene gözlerini yumdu, divanın arkalığına dayanarak aynı biçimde oturdu. Pierre gene ona bakıyordu. Başını çevirmeye fırsat bulamadan yaşlı gözlerini açtı, o ciddi bakışlarını Pierre'in yüzüne dikti. Pierre utandı ve bu bakıştan kurtulmak istedi. Ama o parlak gözler kaçınılmaz biçimde onu kendisine doğru çekiyordu. 2. Yolcu telaşsızca yüksek sesle, "Yanılmıyorsam Kont Bezuhoff'la konuşma onuruna eriyorum," dedi. Pierre karşılık vermedi, karşısındakine gözlüğünün ardından soran bir bakışla baktı. Yolcu, "Sizden söz edildiğini duydum," diye sürdürdü. "Başınıza gelen felaketi de duydum efendim." Sanki felaket sözü üzerinde kasıtlı olarak durmuştu. "Evet, ne derseniz deyin, biliyorum ki Moskova'da başınıza gelen şey felakettir. Buna gerçekten çok üzüldüm efendim." Pierre kızardı, ayaklarını çabucak karyoladan aşağı indirip, hiç de doğal olmayan, utangaç bir tavırla gülümseyerek yaşlı yolcuya doğru eğildi. Yolcu, "Bundan size söz açmam meraklılığımdan değil sayın bayım," dedi. "Çok daha önemli nedenlerden ötürü söyledim bunu." Gözlerinin etkisinden Pierre'in sıyrılmasına fırsat tanımayarak bir an sustu. Sonra divanın üzerinde yana çekilerek Pierre'i bir işaretle yanında oturmaya çağırdı. Pierre bu yaşlı adamla konuşmaya girişmekten hoşnutsuzluk duyuyordu ama elinde olmayarak boyun eğdi. Kalkıp ona yaklaştı, yanına oturdu. Yaşlı yolcu, "Siz mutlu değilsiniz sayın bayım," diye devam etti. "Siz gençsiniz, ben yaşlıyım. Elimden geldiğince size yardım etmek isterdim." Pierre gene o doğal olmayan gülümseyişiyle, "Ha evet," dedi, "çok teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz?" Yolcunun yüzünde sevecen olmayan, dahası soğuk, sert bir ifade vardı. Buna karşın yeni tanıştığı yabancının sözleri de, yüzü de karşı duramayacağı bir güçle kendine çekiyordu Pierre'i.